Transworld Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Rab Musa'yı özel bir görev için çağırmıştı. İsrailoğullarını Mısır'daki kölelikten kurtaracaktı. Bunu başarabilmesi için onu 40 yıl çöl gibi bir yerde eğitip çöldeki yanar çalının yanında göreve atamıştı. Bir zamanlar kendi halkını kurtarmak ateşiyle yanıp tutuşan ve Rab'den önce davranan bu adam, şimdi Rab'den aldığı göksel görevi, kendi halkını kölelikten kurtarma görevini kabul etmekte tereddüt ediyor. Bütün itirazlarını Rab'bin önünde sıralamaya başlayınca Rab, onun eline bir değnek verdi. Bu olayda Musa, Rab'bin verdiği yetkiyle Rab'bin isteğini yerine getirebileceğini öğrendi. Ele verilen bir değnek, Rab'bin seçtiği bir adam tarafından kullanıldığı zaman o değnek yetkinin simgesi oluverir. Bunun yanı sıra Tanrı, Musa'ya başka bir güvence verecektir. İsrail halkını Mısır'dan çıkaracak olan önderin öğrenmesi gereken önemli bir ders bu. İkinci güvenceyle ona öğretilecektir. Kutsal Söz bunu şöyle açıklar. Mısır'dan çıkış 4. bölüm 5 ila 8. ayetler arasında. Rab bunu yap ki ataları İbrahim'in, İshak'ın, Yakub'un tanrısı Rabbin sana göründüğüne inansınlar dedi. Sonra elini koynuna koy dedi. Musa elini koynuna koydu. Çıkardığı zaman eli bir deri hastalığına yakalanmış, kar gibi bembeyaz olmuştu. Rab elini yine koynuna koy dedi. Musa elini yine koynuna koydu. Çıkardığı zaman eli eski haline dönmüştü. Rab eğer sana inanmaz, ilk belirtiyi önemsemezlerse ikinci belirtiye inanabilirler dedi diye yazmaktadır. Burada Rabbin vermek istediği önemli mesajı özellikle Musa içindir. Musa'nın koynu onun en derin ve gizli yaşamını simgeler. Süleyman'ın özdeyişlerinde şöyle yazar. Özdeyişler 4. bölüm 23. ayette her şeyden önce de yüreğini koru. Çünkü yaşam ondan kaynaklanır diye yazar. Yani bir açıdan diyebiliriz ki elimiz yüreğimizin dediğini yapmaya hazırdır. Rab ne istiyordu? Yetki asasını eline vereceği adamın tümüyle Rab'be bağlı olmasını istiyordu. Rab İsa bir kez şöyle konuştu. Bunun gibi her iyi ağaç iyi meyve verir. Kötü ağaç ise kötü meyve verir dedi İsa Mesih. Matta 7. bölüm 17. ayette. Sonra başka bir kez şöyle dedi. İyi insan yüreğindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. İnsanın ağzı yüreğinden taşanı söyler diye yazıyor Luka 6. bölüm 45. ayette. Eminim ki Rab Musa'ya özel bir şekilde konuşuyor. Onun hem elini hem de yüreğini kendine teslim etmesi gerektiğini vurguluyor. Rab bugün bize de aynı şekilde konuşmaktadır. O bizim de elimizi ve yüreğimizi onun yolunda kullanmamızı istiyor. Musa elini koynuna soktu ve onu çıkardığında cüzzamlı olduğunu gördü. Elini yine koynuna soktu ve yine çıkardı. Baktı ki cüzzam tamamıyla gitmiş. Dostum yüreğimizde ne varsa dışarıya yansıyacak olan odur. Rabbin isteği yetki asasını teslim edeceği kişi tümüyle Rabbine sadık ve teslim olmuş şekilde hizmet versin. Böyle bir kişinin Rabbe teslim olmuş yüreği onu hangi yöne sevk ederse elinin de o yöne gitmesini ister. İşte Rabbin Musa'ya öğretmek istediği büyük ders buydu. Yalnız Musa'ya değil, onun yönetiminde Mısır'dan çıkaracağı İsrail oğullarına ve bugün bize de bu olaydan büyük bir ders vermek istiyor. Bu iki belirtiye de inanmaz sözünü dinlemezlerse Nil'den biraz su alıp kuru toprağa dök. Irmaktan aldığın su topraktan kana dönecek. Musa Rab'be aman ya Rab dedi. Ben kulun ne geçmişte ne de benimle konuşmaya başladığından bu yana iyi bir konuşmacı oldum. Çünkü dili ağır, tutuk biriyim diye yazar Çıkış 4. bölüm 9 ila 10. ayetlerde.
Bakın Musa'nın itirazları nasıl birbirini izliyor. Daha sonra göreceğimiz gibi Musa gerektiği zaman hem konuştu hem de şaşırtıcı ezgiler yazdı. Ben onun konuşma yeteneğine sahip olmadığını kabul etmiyorum. Burada bizim anladığımız kadarıyla bahaneler bulmaktadır. Çünkü bu göreve kendisini layık görmüyor. Çıkış 4. bölüm 11 ve 12. ayetlerde Rab kim ağız verdi insana dedi. İnsanı sağır, dilsiz, görür ya da görmez yapan kim? Ben değil miyim? Şimdi git. Ben konuşmana yardımcı olacağım. Ne söylemen gerektiğini sana öğreteceğim diye yazar. Şimdi duruma açıklık gelmeye başlamaktadır. Rab yalnızca Musa'nın yüreğini ve elini değil, aynı zamanda onun ağzını da kullanmak istiyor. Musa'ya senin ağzınla olacağım ve söylenmesi gerekenleri sana söyleyeceğim diyor. Aynı zamanda nasıl konuşması gerektiğini ona öğretecektir. Tanrı Musa'nın yüreğini istiyordu. Ağızdan çıkacak olanlar zaten yüreğin içindekilerdir. Musa'nın yüreğini fetheden Rab, onun ağzını da denetimi altına almış olacaktır. Çıkış 4. bölüm 13. ayette Musa, aman ya Rab dedi, ne olur benim yerime başkasını gönder. Musa hala onun yerini alabilecek birisini aramaktadır. 4. bölüm 14 ila 16. ayetlerde ise şöyle devam eder. Rab Musa'ya öfkelendi ve ağabeyin Levili Harun var ya dedi. Bilirim, o iyi konuşur. Hem şu anda seni karşılamaya geliyor. Seni görünce sevinecek. Onunla konuş, ne söylemesi gerektiğini anlat. İkinizin konuşmasına da yardımcı olacak, ne yapacağınızı size öğreteceğim. O sana sözcülük edecek, senin yerine halkla konuşacak. Sen de onun için Tanrı gibi olacaksın diye yazar. Musa kendisinin yerine konuşacak birini istemekle büyük bir hata yaptı. Rab buna izin verdi ama eminim ki bu kritik durumda komutanın ikiye bölünmesini istemiyordu. Daha sonra İsrail halkı çölde yollarına devam ederken bu seçim bazı sorunlar yaratacaktır. Sayılar kitabında bunun bir örneğine rastlarız. İleride bu kitabı da çalışacağız ama kısaca diyebilirim ki İsrail halkının günah işlemesine yardımcı olan Musa'nın ağabeyi Harun'du. Harun, İsrailoğullarının istekleri üzerine onların tapınması için altından bir buzağı yapacaktır. İsrail halkını Mısır'daki kölelikten kurtarmak için Harun'a ihtiyaç yoktu. Kurtarış için Rabbin istediği tek bir kişi vardı, o da Musa'ydı. Musa tümüyle Rab'be güvenmekten çekiniyordu. Musa Tanrı'ya tam olarak güvenebilseydi, Harun'un Musa ile birlikte gönderilmesine gerek kalmayacaktı. Kendi durumumuzda da zayıf yönlerimizi bilmeliyiz. Ama Rab bizi belli bir göreve çağırıyorsa ona güvenerek hemen harekete geçmesini de bilmeliyiz. Eğer Rab bizi göreve çağırıyorsa işi yapabilmemiz için gereken donanımı, gereken gücü ve desteği de sağlayacaktır. Çünkü çağıran O'dur. Çıkış 4. bölüm 17 ile 18. ayetlerde bu değneği eline al. Çünkü belirtileri onunla gerçekleştireceksin. Musa kayınbabası Yitro'nun yanına döndü. Ona izin ver Mısır'daki soydaşlarımın yanına döneyim dedi. Bakayım hala yaşıyorlar mı? Yitro esenlikle git diye karşılık verdi diye yazar. Bu olayda bile Rabbin her şeyi hazırladığını görebiliriz. Ve 19. ayette Rab Midyan'da Musa'ya Mısır'a dön çünkü canını almak isteyenlerin hepsi öldü demişti. Musa Mısır'dan ayrılalı 40 yıl olmuştu. Bu zaman içinde Musa'yı öldürmek isteyen Firavun'un kendisi ölmüş, onun yerine bir yenisi tahta çıkmıştı. Musa şimdi rahatça Mısır'a dönebilirdi. Ve çıkış 4. bölüm 20 ve 21. ayetlerde böylece Musa karısını, oğullarını eşeğe bindirdi. Tanrı'nın buyurduğu değneği de eline alıp Mısır'a doğru yola çıktı. Rab Musa'ya, Mısır'a döndüğünde sana verdiğim güçle bütün şaşılası işleri Firavun'un önünde yapmaya bak dedi. Ama ben onu inatçı yapacağım. Halkı salıvermeyecek diye yazar. Madem ki onun yüreğini katılaştıran Tanrı'dır, Firavun'un hareketleri Tanrı'nın sorumluluğu olmamalı mı? Bu sorun yine ileride Rabbin göndereceği belalar içinde ortaya çıkacaktır. Şimdi bunu ele almaktansa 10 belaya gelince bir açıklama yapacağım. Eminim ki tatmin edici bir yanıt bulacaksınız. Ve çıkış 4. bölüm 22. ayette sonra Firavun'a de ki Rab şöyle diyor, İsrail benim ilk oğlumdur diye yazar. Bu noktaya dikkat etmeliyiz. Rab Tanrı İsrail halkı için hiçbir bireye oğlum demedi. Ancak ulus olarak İsrail halkına toplu şekilde İsrail benim oğlumdur, ilk doğanımdır şeklinde değindi. Ve çıkış 4. bölüm 23. ayette sana bırak oğlum gitsin, bana tapsın dedim. Ama sen onu salıvermeyi reddettin. Bu yüzden senin ilk oğlunu öldüreceğim diye yazar. Aslında Rab Tanrı Firavun'a ve Mısırlılara karşı çok yumuşak davranıyordu. Önce Firavun'u uyardı. Ya benim ilk doğanımı, benim oğlumu serbest bırakırsın ya da senin ilk doğanını öldürürüm. Önce onu yeniden uyarmak için belalar gönderecektir. Firavun bunlara aldırış etmeyince sonunda Rab onun ilk doğan oğlunu öldürecektir. Firavun defalarca uyarılacaktır. Bu uyarılar sonucu gerçek Tanrı'nın kim olduğunu anlaması gerekiyordu ama ne yazık ki Rabbin ona sağladığı tüm fırsatları kaçıracak ve sonunda her şeyi yitirecektir. Çıkış 4. bölüm 24. ayette ise Rab yolda bir konaklama yerinde Musa ile karşılaştı, onu öldürmek istedi diye yazar. Bu ayet biraz kafa karıştırıyor ama öyle inanıyorum ki Musa'nın itirazlarından birinin nedenini açıklamaktadır. Çöl yaşamında Rabbin İsrail halkına vermiş olduğu sünnet işaretini kendi oğullarında uygulamayı ihmal etmişti. Sünnet, Rabbin İbrahim peygamber ile yapmış olduğu anlaşmanın görülebilir bir işareti olacaktı. Musa Tanrı'nın isteğini başkalarına açıklayacaksa önce kendisi Tanrı isteğine uymalıydı. Tanrı bu olayda Musa'ya kendi sorumluluğunu hatırlatmaktadır. Çıkış 4. bölüm 25 ila 26. ayetlerde o anda Sippora keskin bir taş alıp oğlunu sünnet etti, derisini Musa'nın ayaklarına dokundurdu. Gerçekten sen bana kanlı güveysin dedi. Böylece Rab Musa'yı esirgedi. Sippora Musa'ya sünnetten ötürü kanlı güveysin demişti diye yazmaktadır. Bu olay kolayca anlaşılır türden değildir. Sorunun gerçekten ne olduğunu anlayabilmemiz için geçmişteki olaylara dönmemiz gerekir. Musa bir mülteci olarak Mısır'dan kaçtığı zaman Midyan diyarına gitmişti. Midyanlılar İbrahim peygamber ile onun cariyesi Ketura'dan doğan çocukların soyuydu. Bu insanlar putperest değillerdi. Birçok tanrıya tapmıyorlardı. Tersine tek tanrıya tapmaktaydılar. Bu nedenle Musa bu insanların yanında kendisini rahat hissetmişti. Yetro, Midyan halkının rahibiydi ve 7 kızı vardı. Musa bu adamla dost oldu ve sonunda onun kızlarından biri olan Sippora ile evlendi. İbranice'de bu ismin anlamı serçe ya da minik kuş demektir. Musa bu minyon bayan ile evlendi. Rab onların evliliğini ve yuvalarını bereketledi. İlk oğulları Gerşom, Midyan diyarında doğdu ve adının anlamı yabancı ya da bizim bildiğimiz garip demektir. Musa Midyan diyarında bir yabancı olarak yaşıyordu ve bu yüzden ilk oğlunun adını yabancı koydu. Yabancı bir diyarda olmasına rağmen Musa Midyan'ı bir süre için kendi memleketi olarak seçmişti. Ancak Musa'nın evlilik hayatında bir sorun vardı. Yanan çalı yanında Rab Musa'yı özel şekilde çağırıp onu Mısır'a gönderdi. Daha önce Musa'yı öldürtmek isteyen Firavun ölmüş, Musa şimdi rahatça Mısır'a dönebilirdi. İşte tam bu kavşakta Musa Mısır'a gitmek için yola çıktığı zaman Tanrı onu öldürmek istemişti. Peki neden? Çünkü Musa oğlunu sünnet etmeyi ihmal etmişti. Bu sadece bir gelenek değil, onun ve soyunun Rabbin İbrahim ile yapmış olduğu antlaşmaya sadık kalacaklarının görülebilir simgesiydi. Bu anlaşmaya göre İsrailoğulları çocuklarına önemli bir ruhsal gerçeği öğreteceklerdi. Neydi bu gerçek? Kendi güçlerine, kendi bedensel yeteneklerine değil, Rab'be güvenmeleriydi. Simgesel açıdan sünnet olayında bedenin bir parçası kesilip atıldığı gibi İsrailoğulları da kendi bedenlerine, bedensel güçlerine olan güveni kesip atacaklar ve sadece Rab'be güveneceklerdi. Yaratılış 15. bölüm 6. ayette, 106. mezmur 31. ayette, Romalılar 4. bölüm 3. ayette ve Galatyalılar 3. bölüm 6. ayette bize İbrahim Rab'be güvendi ve bu iman ona doğruluk sayıldı diye yazmaktadır. İshak'la Yakup İbrahim'in örneğini izlediler. Doğuşlarına gelince İsrailli idilerse de sünnet bunun simgesiydi. Bu töreni uygulamak imanı gösterirdi. Sünnet bir adamın İbrahim'in oğlu olduğunu kanıtlardı, onun imanını kanıtlardı. Herhalde Musa'nın karısı Zippora bu sünnet işine karşı çıkmıştı ve Musa da bu konuda ısrar etmemişti. Bilmiyorum, belki de Musa bu eylemin o kadar önemli olduğunu sanmamıştı. Zippora ise bunun aptalca ve kanlı bir eylem olduğuna inanmaktaydı. Nedense Musa evlilik içinde bir sürtüşme, bir sorun yaratmak istememiş olmalıydı. Musa'nın eşi putperest değildi. Tek Tanrı'ya inanıyordu ama yine de bu sünnet işini Rabbin uygulamada ısrar ettiği eylemi bir türlü kabul edememiş olmalıydı. Musa buna karşı çıkmamıştı. İlginç değil mi? Daha sonra Musa Rabbin isteğini belirtmek için kocaman Firavun'a karşı çıkacak ama serçe gibi bir kadına o ilahi isteği belirtmek için karşı çıkamamıştı. Yaklaşık 3 milyon nüfusa sahip İsrailoğullarına yanlış hareket ettiklerini söyleyebilen Musa, minicik karısına yanlış hareket ettiğini söyleyemedi. Herhalde Musa yaşamındaki bu itaatsizliğe göz yumulacağını sanmıştı ama yanıldığını öğrendi. Rabbe hizmet etmekte olan birçok insan da bu aynı tuzağa düşmektedir. Başka insanların yaşamlarını, ruhsal hayatlarını düzene sokmaya çaba gösterirken kendi aileleri içindeki düzene ve ruhsal eğitime önem vermemektedirler. Rab Musa'nın hayatına müdahale etti. Mısır'a giderken onu yatağa yatırdı ve ihmal etmiş olduğu şeylerin ne kadar ciddi olduğunu ona hatırlattı. Dostum, evlilik içinde eşler ruhsal konularda hemfikir olmazlarsa tehlike çanları hemen çalmaya başlayacaktır. İşte bu nedenle imanlının iman etmemiş birisiyle evlenmesi konusunda kutsal yazılar bizi uyarmaktadır. Musa'nın hayatını kurtarmak için Zippora oğullarını kendi eliyle sünnet etti. Zippora bunu yapmakla bir iman uygulamasını gerçekleştirmişti. Rabbin İbrahim ile yapmış olduğu antlaşmayı kendi yaşamı için kabul etti. Kendi bedensel işlerine güvenmektense Rabbe güvenmeyi yeğledi. Daha sonra Mısır'a vardıkları zaman Musa Zippora'yı geri Midyan'a, babasının yanına gönderecektir. Belki de Musa evlilik içindeki bu sorunun ciddiyetini o zaman anladığı için bunu yapacaktır. Ama daha sonra Mısır'dan çıkıp çölde yol almaya başladıklarında Musa'nın kayınbabası Yetro Zippora'yı yine Musa'ya getirecek ve bunlar barışacaklardır. Çıkış 4. bölüm 27 ila 31. ayetlerde şöyle yazar: Rab Harun'a çöle Musa'yı karşılamaya git dedi. Harun gitti. Onu Tanrı Dağı'nda karşılayıp öptü. Musa duyurması için Rabbin kendisine söylediği bütün sözleri ve gerçekleşmesini buyurduğu bütün belirtileri Harun'a anlattı. Musa ile Harun varıp İsrail'in bütün ileri gelenlerini topladılar. Harun, Rabbin Musa'ya söylemiş olduğu her şeyi onlara anlattı. Musa da halkın önünde belirtileri gerçekleştirdi. Halk inandı. Rabbin kendileriyle ilgilendiğini, çektikleri sıkıntıyı görmüş olduğunu duyunca eğilip tapındılar diye yazar. Burada muhteşem bir tapınış sahnesine tanık oluyoruz. Bu insanlar Tanrı'ya tam anlamıyla iman etme aşamasına gelmişlerdir. Rab onların bu imanlarını geliştirecek, tüm İsrail oğullarını Mısır'daki kölelik hayatından kurtaracaktır. Mısır'dan çıkış 5. bölüme geldiğimizde Musa'nın önce İsrail oğullarına gidip Rabbin planını açıkladığını, sonra da Firavun'a gidip Tanrı'nın buyruğunu, İsrail oğullarını serbest bırakmasını bildirmesini görmekteyiz. Ve 5. bölümde yine bunun üzerine Firavun'un İsrail oğullarının yükünü arttırdığını, onları daha da çok ezmeye başladığını görürüz. Bu 5. bölüm Firavun ile bir yarışmaya başlar. Rabbin göndereceği belalar Mısır'da uygulanmakta olan putperestliğe karşıdır. Aslına bakacak olursak bu bölümde devam eden savaş Tanrı ile Mısır'ın putları arasındadır. Unutmayalım ki 40 yıllık bir süreden sonra Musa yine Mısır'a dönmektedir. İsrailoğullarının kurtarıcısı şimdi Rab'den aldığı yetki ve güç ile halkını kurtarmaya geliyor. İsrailoğullarının ihtiyarlarını, büyüklerini bir araya toplayacak, sonra hep birlikte Firavun'un önüne çıkıp Rabbin isteklerini ona bildirecektir. Firavun bu talebi reddedecek ve böylece Tanrı ile Mısır'ın putları, ilahları arasında bir çatışma başlayacaktır. Belalar gelişigüzel verilmiyor. Bu belalar anlamlı şekilde onlara mesaj niteliğinde gönderilmektedir. Örneğin, Rab önce kurbağa felaketini gönderdikten sonra acaba şimdi onların başına nasıl bir bela göndereyim diye düşünmüyor. Rabbin gönderdiği bu belalardan daha iyi düşünülmüş, daha iyi organize edilmiş bir şey düşünülemez. Belaların her biri Mısır'da uygulanmakta olan putperestliğe ayrı ayrı darbeler vurmak için düzenlenmişti. Firavun, Musa'nın bu talebi karşısında şaşırmış olmalıydı. Rab kim oluyor ki onun sözünü dinleyeyim? Onu tanımıyorum ve sizi salıvermeye niyetli değilim diye diretti. Madem ki Firavun Rabbi tanımıyordu, Rab kendisini tanıtacaktı. Bunu Mısır üzerine yağdırdığı 10 bela ile yaptı. Çıkış 7. bölüm 5. ayette Rab Musa'ya şöyle diyecektir. Firavun sizi dinlemeyecek. O zaman elimi Mısır'ın üzerine koyacağım ve onları ağır biçimde cezalandırarak halkım İsrail'i ordular halinde Mısır'dan çıkaracağım der. Mısır'a karşı elimi kaldıracağım ve İsraillileri aralarından çıkardığım zaman Mısırlılar benim Rab olduğumu anlayacak. Rab Mısır üzerine gönderdiği belaları iki yönde kullandı. İlk olarak kendi halkını Mısırlıların elinden kurtarmak, ikinci olarak da Mısırlılara kendisini tanıtmak için. Gönderdiği her bela ayrıca Mısır'ın ilahlarından birini hedef almaktaydı. Mısır'da binlerce tapınak ve milyonlarca put vardı. Mısırlıların tapınaklarında yaklaşık 3000 ilah vardı. Akla mantığa sığmaz bir şey bu. Mısır'ın ilahları güçsüz olmalarına rağmen bu ilahları kullananlar belirli bir güce sahiptiler. Mısırlılar aptal değillerdi. Biz kendimizi çoğu kez aydınlanmış çağda görüp radyolarımızla, uydu haberleşmelerimizle, televizyon ve bilgisayarlarımızla övünebiliriz. Ama bugün sahip olduğumuz tüm bilgi bize geçmişten atalarımızdan aktarılan bilgi üzerine kurulmuştur. Yüzyıllar boyunca bize gelmiş olan bilgi birikimi üzerine bina etmekteyiz tüm bunları. Elçi Paulus bunu göz önünde tutarak şöyle yazdı. 2. Timoteus 3. bölüm 8. ayette Yannis'le Yampris nasıl Musa'ya karşı geldilerse bunlar da gerçeğe karşı gelirler. Düşünceleri yozlaşmış, iman konusunda reddedilmiş insanlardır diye yazar. Mısır'da Firavun'un büyücüleri tarafından sergilenen güç şeytanın gücüydü. Şeytan kendisine tapınmak isteyenlere şeytani güç verebilir. Günümüzde de şeytana tapınanlar var. Musa'nın zamanında yer alan çatışma ilahlar ile Tanrı arasında bir savaştı. Çıkış kitabında bunu açıkça yazmaktadır. Çıkış 12. bölüm 12. ayette o gece Mısır'dan geçeceğim. Hem insanların hem de hayvanların bütün ilk doğanlarını öldüreceğim. Mısır'ın bütün ilahlarını yargılayacağım. Ben Rabbim diye yazar. Tanrı Mısır'ın ilahlarının yalancı tanrıcıklar olduğunu açığa vurdu. Bununla birlikte İsrail oğullarını Mısırlıların elinden kurtarabileceğini de kanıtladı. Unutmayalım ki İsrail oğulları tuğla fabrikalarında çalışırken Mısır'ın tüm ilahlarıyla temasta bulunmuş, onlara nasıl tapınıldığını görmüştü. Rab onlara kendi gücünün her gücün üstünde olduğunu göstermeliydi. Mısırlılar üzerine gönderilen bu belaların bir düzeni ve bir mesajı vardır. Musa Firavun'un önünde ilk durduğu zaman elindeki değneği bir yılana dönüştürmüştü. Bunun üzerine Firavun kendi bilginlerini ve büyücülerini çağırıp aynı işi onlara da yaptırdı. Kesinlikle şeytanın sınırları ve gücü var. İşte bu ilk gösteriden sonra 10 bela geldi.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın.
Dünyamıza geldin sen. Bebek oldun değişerek, görkemini bıraktın. Aramızda yaşayarak İsa Mesih elem çeker. Yükümü taşıyarak paramparçaydı kalbim. Ama dedin senin arzun İsa Mesih elem çeken sesleniyor. Sesleniyor şimdi bize.